Ayrım 17, sayfa 167. Bitti, bitti. Harput Amerikan Koleji'nde okudum ben, bir bölge okuluydu. Diyarbakır, Erzincan, Dersim, Kemaliye, Arapgir, Bingöl'den Ermeni, Süryani öğrenciler alırdı. Köyümüze yakındı ama gidiş geliş yapacak kadar değil. Harput Elazığ'a bakan bir tepenin üstünde kuruluydu. Bir kar yağardı, aylarca kalkmazdı. Yatılı kalırdık. Köylerinin hepsinde Ermeniler vardı ama bazı köyler tamamen Ermeniydi. Dil, din konusunda eğitim aldık orada. Öncelikle İngilizce öğrendik. Normal derslerin yanı sıra yörede yapabileceğimiz işlerle ilgili de eğitildik. Bizim üzüm bağlarımız vardı. Onların ekimini, dikimini, şarap yapmasını öğrendim okulda. El işi, müzik, tiyatro da öğrendik. Orkestramız vardı. Tambur çalmayı orada öğrendim. Konser bile vermiştik. Okul bitince ilerisini başka okullarda okuma fırsatım vardı. Yüksek öğrenim için burslar veriyorlardı ama kendi işlerimizi yapmayı tercih etmiştim. 17 yaşındaydım mezun olduğumda. Aynı yaz evlendim köyden yıllarca hasretini çektiğim bir kızla. Bir de kızımız oldu. Babamın hem iş ortağı hem dostu bir aşiret başı vardı. Şarapçılık işini birlikte yapıyorduk. Hıdır Ağa iyiliğiyle ün salmış biriydi yörede. 1915 olayları gelip Hozat'a dayandığında bizim aileden tek beni kurtarabildi. Askerlerin köye geldiği gün mahzende çalışıyordum. Hıdır Ağa anlamış olacak niyetlerini, saklayabildiği kadar kişiyi sakladı mahzenlerde günlerce. Ardından bize bir kaçış yolu hazırladı. Ben karımı, çocuğumu, anamı, babamı nasıl bırakabilirdim? Mahzenden çıkarsam diğerlerini de tehlikeye atmış olacaktım. Hıdır Ağa köyün boşaltıldığını, ailemin başka bir yere nakledildiğini, güvende olduklarını söylemese, ne olursa olsun onların yanına gitmenin bir yolunu bulurdum. Günler sonra biz de çıktık yola. Dağların arasından bir geçit vardı, gidiyorduk ama ne ereğimiz belliydi ne varıp varamayacağımız. Aç susuz günlerce yol aldık. Geride kalanlara ne oldu, başlarına neler geldi bilmiyorduk. Yolda karşılaşıp aynı yol çizgisini izlediğimiz kişilerden inanılmaz şeyler duyuyorduk. Ovacık, Kemah, Erzincan, Erzurum, oradan da daha önce de ayarlanmış kişilerin yardımıyla Rusya'ya varabildik. Hıdır Ağa'nın mantar tapa işi yapan bir kardeşi varmış Fransa'da. Portekiz'den aldığı ham madde mantarı, şarap şişeleri için tapa yapan bir işletme kurmuş. Birçok ülkeye satarmış tapaları. Onun adresini ezberletmişti Hıdır Ağa. Başarabilirsen Fransa'ya git, onu bul, sana yardım edecektir demişti. Dünya Savaşı'nın sonlarında ancak ulaşabildim Fransa'ya. Türlü zorluklar, yokluklar çektik ya, burada yaşananlara göre bunlara sıkıntı demeye utanıyor insan. Fransa'nın güneybatısındaydı Bordeaux. 22 yaşında bir deri bir kemik geldiğim bu şehirde Hıdır Ağa'nın kardeşi dervişi buldum. Şaşkındı beni gördüğüne, geleceğimi biliyormuş da yollarda öldüm sanmış. Bir süre onun çiftliğinde dinlenip biraz toparlandım. Arkamda bıraktığım herkesin öldürüldüğünü biliyor, yaşamak için bir istek duymuyordum. Galiba ölmeyi düşünecek kadar bile kuvvet bulamıyordum kendimde. İçgüdüsel bir direnmeydi yaptığım. Derviş benden biraz büyüktü. Kardeşiymişim gibi sahip çıkıyor, her derdime çare buluyor, benim için planlar yapıyordu. Savaştan dolayı o sıralar yurt dışına çıkmıyordu. Bu liman şehrindeki çiftlik evinde birbirimize arkadaşlık ediyorduk. Savaş bitip ülkeler yeni düzenlerini kurarken ben de üniversiteye başladım. Bordeaux Üniversitesi'nde ekonomi okuyordum. Hınçak Partisi ile üniversitede tanıştım. Parti beni hızla tedavi eden mucize bir ilaç gibi olmuştu o günler. Nasıl geçiniyordum? Bu değirmenin suyu nereden geliyordu diyeceksiniz. Babam bağ bahçe neyi var neyi yoksa Hıdır Ağa'nın üstüne geçirmiş öldürülmeden evvel. Bunu başımıza gelecekleri tahmin ettiğinden mi yoksa başka nedenlerle mi yapmış bilmiyorum. 1909'da Adana'da yaşananların tedirginliğinden belki. Tabii bir de Adana kıyımı var. Anlat anlat bitmiyor. Çukurova, Kilikya Ermeni Krallığı'nın merkezi olduğundan halkımız için oldukça önemli bir yerleşim bölgesiydi. Kimin elinde olursa olsun Ermeniler bölgenin en önemli azınlığı olmaya devam etmişti. 1914'te bölgenin 350 bin civarında olan nüfusunun 50 binden fazlası Ermeniydi. Ancak 1909 Nisan'ından sonra Kilikya Ermenileri için artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Olayları başlatan neden hala bilinmese de Nisan ayında iki halk birbirine girdi. Olayları bastıracağını söyleyen İddiaçı Hareket Ordusu, Ermenileri silahlarını teslim etmeye ikna etmişti. Bizimkiler neredeyse tamamen silahsızdı. Sonrasında bölgede kan gövdeyi götürdü. Adana'nın yarısı virane haline geldi. yaklaşık 30.000 Ermeni, 1600 Müslüman öldüğü söylenir. Seyhan Nehri kan akmış günlerce. Neyse, Hıdır Ağa ben ortaya çıkana kadar da emaneti korumuş. Bir daha oralara gidemeyeceğim için bizim mala mülke değer biçip satın almış. Parasını dervişe göndermiş bana vermesi için. Öğrencilik yıllarım böyle bir bolluk ile başladı. Okul bitince dervişle ortak bir alım-satım şirketi kurduk. Tapa ile şarap işi bayağı iyi gitti. Ben Fransa kentleriyle o diğer ülkelerle işlerimizi idare ediyordu. Şirketin idaresini Paris'e taşıdık işimiz büyüyünce. Çalışmadığım tüm vakitleri parti işleriyle uğraşarak ya da Ermeni dostlarla geçiriyordum. Bizim memleketin iki çeşit üzümü vardır, öküz gözü, boğaz kere. Derviş buraya rahatça girip çıkabiliyordu. Hem memlekete mantar tapa götürüyor hem de buranın üzümünü, şarabını dünyaya duyurmaya çalışıyorduk. Bir yaz tatilinde uzunca kalmıştı dersimde. Döndüğünde dünyanın en güzel haberini muştuladı bana. Meğer benim bir torunum varmış 7-8 yaşlarında. Dünyalar güzeli Lüse'nin adı Leyla'ydı o zamanlar. Neredeyse 50 yıl sonra bir torun sahibi olmuştum. Dede yolculukta dinlenme yerlerinde kesik kesik anlatıyordu hikayesini. Tarık Lüsi'ye gördün mü bir ortak yönümüz daha varmış, ikimiz de iki isimle yaşamak durumunda kalmışız demişti. Der demez de zilan düşmüştü aklına, onun da iki ismi vardı. İstanbul'dan yola çıkmış, Bolu Dağı'nda vadinin üzerinde bir lokantada yemek molası vermişlerdi. Bir yaşlı iki çocukla inip binmeler bayağı zaman alıyordu. Araba hele bebekleri de taşıdığı için çok özenli değişikliklerle en kullanışlı biçimine getirilmişti. Çocuklar Ayaş üzerinden gidelim diye düşündüm ama değmez, yol boyunca kan dökülen öyle çok yer var ki demişti dede. Ankara'da bir otelde geceleyip sabah erkenden yola koyuldular. Dede ön koltukta oturuyor, dünya gözüyle son kez bakar gibi izliyordu tüm yöreyi. Hava kararınca en yakın merkezde konaklıyorlardı. Sivas'a erken vardılar ama Lucy yorgun hissediyordu kendisini. Ayşe'ni ailesinin yanına göndermişlerdi. Haydarlar istemeye gelecek, nişanlanacaklardı. Sivas'ta bir gece kalmaya karar verdiler. Akşam yemeğinden sonra Lucy çocuklarla birlikte erkenden yatmaya çıktı odasına. Dede ile Tarık otelin lokantasında sohbete koyuldular. Dede yol boyu aklına gelenleri unutmamak için Tarık'a dönüyor, ''Oğlum şunu şunu anlatacağım sana, unutturma.'' diyordu. Bazen olayları öyle zamansız anımsıyordu ki anlatırken de bir düzene koyamadığı oluyordu. ''Ben anlatayım da sen nasıl istersen yaz.'' diyordu. Lokantada birer kadeh şarap aldılar. Dede bir şiir okumaya başladı Tevfik Fikret'ten. Çeviren Fahri Uzun. Bir anlık gecikme. Bir patlayış, bir duman ve bir düğün alayını andıran, zavallı bütün bir seyirci alayını kaba ve kudurmuş tırnaklarıyla kahredici bir el didik didik etti ve havaya bacak, kelle, kan, kemik fırladı. Ey sayın patlayış, ey intikamcı duman, kimsin, nesin? Bu saldırışa seni yollayan kim, sebep ne? Arkanda binlerce gözetleyen varken sen ortada yoksun, sen görünmeyen fakat kurtarıcı bir eli andırıyorsun. Sesinde kinin müthiş yıldırımları vardır ki, her yerde hak ve kurtulma hislerini harekete getirir. Patlamanla zorbalığın kahredici ayakları titrer. En gururlu ve görkemli taçlar sen yaklaşınca sarsılır. Dehşetle asırların sakat görenek ve batıl ananelerini silkerek milletleri en çetin uykularından uyandırırsın. Ey şanlı avcı, tuzağını beyhude kurmadın, attın fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın. Biteviye yürüyen zaman bir dakikacık dursaydı, yahut o durmasaydı, o aşağılık taç, şimdi birçok ölüyle cinayete benzeyen bu iş, bir hayır olurdu o zaman ki eşi asırlarca görülmemiş. Ama tesadüf bu, ah o zorbaların yardımcısı, acizlerin, zavallıların her vakitki düşmanı, bu görülmemiş planı yok etmek için birden yetişti ve bu parlak ümidi bir nefeste söndürdü. Şimdi kör talih bir alay olsun diye zulüm tarihine yeni bir övünme başlangıcı yazmış bulunuyor. Kurtuldu ya şimdi intikam almak onun hakkıdır ama alçak nasipli tarih şunu unutma ki, bir millete çiğnemekle bugün eğlenen alçak, bu keyfini biraz gecikme anına borçludur. Bu şiirin adı bir lahzayı teahhür, yani bir anlık gecikme. Fikret bu şiiri Abdülhamit'e yapılan suikastın bir anlık gecikmesi üzerine yazmış. Abdülhamit korkular içerisinde yaşar, sarayından hiç çıkmazmış bilirsin. Cuma namazını bile sarayın yakınındaki Yıldız Camii'nde kılarmış. Saraydan camiye giden 200-300 metrelik yolda sıkı önlemler alınır, iki tarafı muhafızlar, askerler, komutanlarla dizili yolda hep aynı kişiler olurmuş. 1905 Temmuz'unda yine böyle bir cuma namazı gidişinde, her zamankinden farklı olarak Şeyhülislam ile birkaç dakika ayaküstü konuşmuş. Ermeni komitacıların saniye saniye ölçüp hazırladığı suikasta sağ kalmasını işte bu gecikmeye borçluymuş. Tarık'cığım, ben bu şiiri hep ezberimde tuttum. Hem şiirin güzelliğinden hem de Türkçeyi unutmamak için. Bunun gibi ezberimde çok şiir var. Ama bu şiiri bu dille yazık ki siz anlayamazsınız. Büyük şairdir Fikret, iddiaçı da olmadı hiçbir zaman. Fikret Abdülhamit'e düşmandı. İttihat Terakki iktidara geçince Ermenilere yapılan zulmün sona ereceğine inanıyordu. Oysa ki İttihat Terakki bunu daha ustaca yaptığı için övünmeye başlamıştı. Erken anladı onların ne olduğunu, biliyor musun? Talat'ın uzattığı elini, ben bu kanlı elleri sıkmam diye de geri çevirmiştir. O zaman Galatasaray idadesinin başındaydı. Tarığın içinde Tevfik Fikret için öteden beri var olan saygı, sevgi şimdi daha derinlerden duyuruyordu kendini. Bunları Lüse de biliyordur nasıl olsa. Dede gülümser gibi ekledi. Biz işte böyle kavgacı bir milletiz aslında oğlum. Ben de vaktiyle bir çeviri yapmıştım Fikret'ten. Bak, aslı şöyle. Kimseden ümmidi feyz etmem, dilenmem perrubal. Kendi cevvim, kendi eflakimde, kendim tayirim. İnhina, tavkı esaretten girandır boynuma. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim. Şimdi de benim çevirimle okuyayım. Ne bet bereket umarım kimseden, ne kol kanat dilenirim. Kendi ufkum, kendi gök kubbemde uçarım bir başıma. Doğrulardan sapmak, kölelik tasmasından ağırdır derim. Özgür düşünen, bilgisi, vicdanı, özgür şairim, yaşarım bir başıma. Ben Paris'teyken Yahya Kemal de oradaydı. Ara sıra karşılaşırdık. Kuşkusuz edebiyat alanında dolu bir adamdır ama özellikle çok bencil olduğunu söylemek, dürüst olmak için önemli bir koşul. Söz gelimi Fikret'e burun kıvırır bu. Benim az önce okuduğum mef'ulü, failatü mefailü, failün vezinli, bir darbe, bir duman ve bütün bir güruh-i sur şiiri gibi Yahya Kemal, Endülüs'te Raks adlı şiirini aynı ritim ısısıyla ayakta tutuyor. Zil, şal ve gül, bu bahçede Raks'ın bütün hızı, şevk akşamında Endülüs, üç defa kırmızı, aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir, İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Bu, Fikret'in siyasal bir kavga için kullandığı edebiyat ritmini, İspanya'daki keyif eğlence akşamlarını uyarlamak değil de nedir? Kavgacı milletiz dedim ya, Osmanlı Bankası baskını vardır bir de 1896'da. Sana anlatmıştım oğlum, Abdülhamit'in Urfa kırsalında Ermenileri kestirdiği günleri. İşte Galata'daki Osmanlı Bankası baskını o günlerde yapıldı. Hem de Osmanlı'nın öteki dediği Ermeniler tarafından. Taşnak Partisi militanları yanlarındaki bombalar, dinamitlerle bankayı içeriden kontrolleri altına almışlar. Askerler zaptiyelerde dıştan kuşatmış. Karşılıklı ateş açılmış, çatışmalar yaşanmış. Her iki taraftan kayıplar verilmişse de tam bir sonuca varılamamış, görüşmeler başlamış. Özellikle de Avrupalı devletlerin baskısıyla olayın fazla büyümesini istemeyen Abdülhamit, taşnakların her istediğini kabul etmese de işgalin sonlandırılması karşılığında baskını yapanların yurt dışına gönderilmesine razı olmuş. Bu sağ kalan 17 kişi, Girondin adlı Fransız gemisiyle Marsilya'ya gönderilmiş. Sabah erkenden yola çıkmışlardı. Lüse iyi dinlenmiş, neşe doluydu. Erzincan'a varmak üzerelerdi. Dede doğduğu, büyüdüğü topraklara yaklaştıkça tedirginlik duymaya başlamıştı içinde. 77 yıl olmuştu buraları görmeyeli, havasını koklamayalı. İnsanın memleketi başka oluyordu. Bunca yıl ne zaman düşünse öfke, özlem karışımı bir şeyler dolanırdı içinde ama düpedüz özlemdi şimdi içini dolduran. Nasıl da buralara gelmeden durabilmişim. Kendine bu ilkel yanını yenememiş olmasına kızıyordu. Lüse annesinin bir hastalığı olduğunu, bu hastalığın bir gün onu aniden öldürdüğünü sanıyordu. Maral'dı annesinin adı. Şans eseri yaşayabilmiş, dedenin küçük kızı nüfusta Meral. Lüse'yi İstanbul'a getirttiğinde sanki Maral'ı gelmişti. Yollarda sürekli durdurup kimlik kontrolü yapıyordu askerler. Buraya kadar hepsini atlatmışlardı. Hoş, niye atlatamasınlardı ya, her durduruşlarında hepsi tedirgin oluyordu. Erzincan'da da bir gece kaldıktan sonra ertesi gün Dersim'e geçtiler. Munzur'un üstünde kurulmuş bir otele yerleştiler. ''Burada biraz kalacağız çocuklar,'' dedi dede, ''odanıza yerleşin.'' Dersim'in havası her derde devadır. Her yanı dağlarla çevrili küçük, derin bir kent burası. Dede Dersim'i iyi bilirdi. Şaşırdı biraz da, hiç değişmemişti sanki burası. Her dağın üstünde karakollar kuruluydu. Sanki yarı açık cezaevinde yaşayan tutuklulardı buranın halkı. Sürekli gözleniyorlardı. Bu dağların ortasında yaşayan bu insanların ne korkusu ne beklentisi kalmıştı her şeyden. Kolu kanadı kırılmış bu insanlar kardeşleriydi dedenin. Sabah erkenden herkes uyurken indi Munzur'un kıyısına. Bu su kentin, halkın sesi olmuş, çağıldıyordu. Maralı 38 kıyımından da sağ çıkabilmişti. 3-4 gün kaldılar Dersim merkezde. Dede Tarık'a buralarda yaşanan birçok olay anlatmıştı. Not tutmasına rağmen iyice kafası karışmıştı. Bunları daha sonra ayrıntısıyla öğrenmeli diyordu. Bu coğrafyanın karışıklığı, dedenin yaşlılığı, acıdan başka anlatacak bir şey olmaması zorlaştırıyordu kavramasını. Şunu iyi anlamıştı. Zorlu topraklardı burası. Dostların arasında, güneşin sofrasındalardı. Tarık, dedenin Dersim'de anlattıklarından şu notları almıştı. Dersim'de yaşayan halklar kendilerini herhangi bir millete ait görmezlerdi. Farklı inanışlar içerisinde yaşar, işlerine kimseyi karıştırtmazlardı. Aşiretlerce idare edilirdi buralar. Ermenilerle Dersimli Aleviler hep dostluk içinde yaşadı. Bu dostluk, dillerini, dinlerini, göreneklerini birbirine karıştırdı. Meğer yazgıları da karışmış. Ayrım sonu, sayfa 176.